Ayrım 4.
O gün eve gelen ahbapları önüne serilen kumaşları görünce kıskançlıklarından düşüp bayılacak gibi olmuşlardı. Yan şeritlerinde markaları yazılı halis Avrupa malı imiş. Burada milyoner karıları bile onları bulduramıyorlarmış. Acem seccadelerini de balkonun parmaklıkları üzerine serince karşıda iki katlı, düttürü bir apartman yaptırdığı için kendisini dev aynasında gören, kabına sığmayan Lütfiye Hanım da kötü kötü bakmamış mıydı? Bunları ve ileride gelecekleri düşünerek Ayşe'ni öptü. "Biraz su iç," dedi. "İstersen içine gül suyu damlatayım, ferahlık verir." Ata Efendi'nin gözlerinden o manevralar kaçmıyordu. Kızı ayak toprağı olacaktı kıza, neredeyse. Damat da, "Gül suyunu nereye koymuştuk, dolapta mı, rafta mı?" diyerek iskemlesinden fırlamış, mutfağa doğru yelpeleyerek yelken kürek seyirtmişti. Ata felsefe yapmayacak kadar zekiydi. Durumu doğal bularak seyrediyor, eğleniyordu. Artık evde olay çıkmasından korkusu kalmamıştı. Fakat düşündü ki Yaşar parasız döner yahut uzun zaman sesini keser, ötebere yollamazsa işler yeniden sarpa sarabilirdi. Kıza demiş ki, "Bir şey gerekirse alımsız oğullarına gider alırsın. Kredisi yüksek Yaşar'ın. Her yönü de sağlama bağlamış. Elimizde sıkışınca Ayşe'ni vasıta ederek başvuracağımız bir banka var sayılır. Daha alası can sağlığı." Böyle düşünen ata karısına göz ettikten sonra yüksek sesle dedi ki, "Saat 7:30 olmamış. Niçin sinemaya gitmiyorsunuz? Önceki gece gitmiştik. Program değişmedi." "Çemberli Taş'a, Alemdar'a gidin. Azak şart mı? Ayşen birer birer hepsini görsün. Haydi Atıf oğlum, düş öne. Çocukları al da götür." Yalnız Feride ve Çetin'le çıkmayı sevmeyen damadının yanında bir tane de güzel kız bulunca sinemaya can atacağına emindi. Feride Ayşe'nin kendisiyle kardeşinin arasına oturtur, elbette kocasına temas ettirmezdi. "Şunun programı daha iyi, bununkini önce görmüştük" gibi konuşmalardan sonra hazırlanmak üzere yukarı kata çıktılar. Baş başa kalınca ata karısına dedi ki, "Kızına ne buyurursun? Ayşe'ne birdenbire bir sevgi oluşturdu." Öbürü daha ciddi konuşmak istediğinden bir sözle cevap vermedi. Öze döndü. "Apartmandan bahsetti," dedi. "Aslı var mı? Yaşar'a ben güvenmem. Hani senin 40 liranı dolandırmıştı? Yahu 40 senelik iş o. Servet sahibi olduğu, bize gönderdiği kumaşlardan, halılardan, 300 kağıttan da anlaşılıyor. Görünen köy kılavuz istemez. Zengin olmuş işte. Bize bir hayrı dokunur mu?" "Dokunmaya başladı bile. Sana yolladığı seccadeleri yarın götüreyim çarşıya, 4-500 lirayı koynuma koyar dönerim." Üftade hala kuşkulu başını sallıyor. Halıların değerlerine inanmadığından değil, işin devam edeceğine güvenemediğinden. "Kaç yaşında şimdi?" "Kim? Yaşar mı? Benden 6 yaş küçüktür, 46'sının içinde." Yukarıdakiler güle konuşa odadan odaya dolaşıyorlar. Tartışmalar işitiliyor. Ayşen, "Olmaz, alışamadım. Yakışmaz, istemem" gibi lakırdılar ediyor. Feride kahkahalar atıyor. Ata Efendi seslendi. "Saat 8, çabuk tutun elinizi." Saat. Ata saate ve saatinde iş yapmaya meraklıdır. İnsanların saate kul köle olduklarını kabul etmiştir. Hangi gün sirkeci garının önünden geçmiştir de gözünü saate çevirmemiştir? Meydanlarla iskele ve istasyonlardaki saatler halkın yürek çarpıntısıyla selamlamak zorunda bulunduğu diktatör heykellerinden başka nedir? Hani ya İsviçre'de bir zamanlar eski Bolu beyleri gibi bir vali hüküm sürermiş, değnek üstüne diktiği şapkasına halkı selama durdururmuş. Bir kahraman aldırış etmemiş. Neydi adı? Guillaume Tell. Binden çocuk elma hikayesi. İşte o saatler ataya daima bu zorba valinin şapkasını hatırlatır. Şimdi de saati düşünüyor kendi kendine. Diyor ki, dünyanın hiçbir savaşı, zaferi, konferansı, kararı ile tahtından indirilemeyecek, yere serilmeyecek bir diktatörü, führeri, duçesi varsa saattir. Sanki karganın gak gak, köpeğin hav hav, kedinin miyav miyav demesi gibi, insan da hangi dilden konuşursa, o dilde saat saat diye vakit vakit öten bir kuştur. Bir kuş ki saat diye öter, saat kuleleri çevresinde yuva kurar, saate tapar, saatle yatar kalkar, saati kaçırmak korkusuyla hayatı zehreder. Kendisine özgü bir dünya görüşü, esprisi, Anadolu mizahı ve hazır cevaplığı olan Ata Efendi düşüncesinden ayrıldı. Yukarıdakiler iniyorlar. Önde Çetin, arkada Ayşen. Ama Ayşen'i az daha "bu kim?" diye soracaktı. Çünkü gelen bir allı gelin, bir kınalı gelindi. beli dar, etekleri büklüm büklüm ve olasıya kabarık, nar çiçeği mantosu içinde enfesti. Daha uzun boynu da görünüyordu. Hayır, anladı. Feride'nin uzun topuklu iskarpinlerini giymişti. Yüzünün tanınmayacak kadar olağanüstülüğüne sebep de hafifçe boyanmış olmasıydı. Bir şey daha anladı. Onu bu hale sokan, süslenmeye zorlayan da Feride'ydi. Demin kızın çekinmelerini işitmemiş miydi? Karacaoğlan'ın dediği gibi, nasıl da şeker, şerbet şey. Evet, Karacaoğlan'ın tam zevkine göre. Boyu uzun, beli ince olsun, dediği güzellerden. Nedim de böylelerini övüp durmaz mı? Atanın yalnız dili değil, nefesi de tutulmuştu. Bir an soluk alamadı. Alamadı ama soluğu kesilmenin bu kadar tatlısına kanılamayacağını da öğrenmiş oluyordu. Dili söylemiyordu ama içi Karacaoğlan'ı mırıldanıyordu. Bir yayla isterim ili göçmedik, lalesi, sümbülü, gülü geçmedik. O yayla karşısında duruyor, geçmedik gülleri, sümbülleri, laleleriyle. 5. Sedef'in ticarethanesindeki hamal kafasını deponun kapısından uzatarak seslendi. Ata efendi seni bir bey görmek istiyor. Dışarıda tepe camlarının aydınlattığı avluda trençkotlu bir genç ayakta bekliyor. Depoya girmeyi arına yediremiyormuş gibi bir hali var. Elleri cebinde, yakası düzensizcesine kalkık, kemerine ne kadar mümkünse sıkmış, kısa daracık etekleriyle eski köçeklere benzemiş sarışın bir oğlan. Ata ona doğru yürüyor, delikanlı kımıldanıyor. Yağlı kıvırcık saçları tepe cam altında pırıl pırıl. Ne istiyorsunuz? Ata efendi değil misiniz? Evet. Ayşe Hanım geldi mi, sizde mi? Siz kimsiniz, neden soruyorsunuz? Atanın yüreği hoplamıştı. Kızın peşinde dolaşanlar, arkasından İstanbul'a koşanlar mı var? Bu ne küstahçasına soru. Ha, söyleyeyim. Beni alımsız oğulları ticaret evinden yolladılar. Dün Yaşar Bey'den bir telgraf aldık. Kızından haber bekliyor. Cevap vereceğiz de. Ferahlayan fakat gencin terbiyesizliğine, züppeliğine karşı öfkesi süren ata. Geldi, afiyettedir. Benim evimde bulundukça merak etmesin. Göz kulak olacağımı zaten kendisi de bilir. Haydi güle güle. Selama gerek görmeden geri döndü. Yaşar haklıydı. Çocuğunu sorardı elbette. Ama telgrafı neden doğrudan doğruya çekmemişti? Bu yönü de halletti. Ata efendi Yaşar'ın iş adresini bilmiyordu ki, çektiği telgrafta ticaret işlerine dair başka şeyler de olacaktı. Ayrıca alımsız oğulları kısa adresti tabii. Ticari ünvan. Şimdi gülümsemeye başladı. Oğlan Yaşar'dan bahsederken Yaşar Bey demişti. Ne beyi? Okuması yazması bile kıt. Bolu ormanlarından indirilen tomruklar gibi kerestelik cinsinden çam yarmasıydı mübarek. Konuşmasını hatırlıyor, sesini duyuyor, temiz kelimesini temüz diye söyler dururdu. Hele İstanbul'un elektriklerine şaşarak bir ışığa bak demişti. Çevresindekiler gülmekten katılmıştı. Vay Yaşar Bey'im vay. Deminki züppe onu herhalde adından tanıyor. Görürse numarasını verir. Fakat Kerime Hanım'ı tanısa hoşafın yağı kesilir. Dün gece hepsi sinemaya gidince üftade ile saatlerce rahat rahat konuşmuşlar, Yaşar'ın serveti üzerinde olmadık hayaller kurmuşlardı. Bütün mesele babası gelinceye kadar Ayşe'ni kendilerine ısındırmakta, dayı ile teyzeden ayrılmaz hale getirmekteydi. Kız bir defa sevgi bağladı mı bunları da alıp götürürdü apartmana. Eve Feride ile kocasını bırakırlardı. Kaloriferiyle, asansörüyle, banyosuyla koca bir apartman. Hevesleri içlerinde kalmayacaktı. Ata demişti ki, ben de Sedefincilerin loş, nemli deposundan kurtulurum. Alımsız oğullarının yanına girerim. Daha yüksek ücret ve daha hafif hizmetle. Hanım, senin piyasa durumundan haberin yok. Etrafta öyle kişiler sivrilmeye başladı ki, 6 ay evvel meteliğe kurşun atıyorlardı. Şimdi binerlik banknot desteleri ceplerinden taşıyor. Böylelerine kara borsacı, istifçi isimlerini taktılar. Gazeteler kıyamet koparıyor ama dinleyen kim? İster misin Yaşar kolumdan tutsun, ticarete soksun, bir de Karun'a dönelim? Evde ikisi yalnız kalıp karşı karşıya sigaralarını tüttürerek içtenlikle rahat rahat konuştukları geceler zaten tatlı geçerdi. Geç vakte kadar otururlar, bazen kızlarını daha fazlası damatlarını çekiştirirlerdi. Ufak hayaller de kurarlardı. Fakat bu gece konu verimli, ufuk olasıya genişti. 3 saatin nasıl geçtiğini hiç fark etmediler ve bir aralık sokak kapısı anahtarla açılıp çocukların içeriye girdiğini görünce sinemanın o kadar erken bittiğine şaştılar. Yer bulamayıp biraz dolaştıktan sonra döndüklerini sandılar. Ata gözleri alevli ateş neşesiyle parlayan Ayşen'e sordu. Beğendin mi filmi? Çok güzeldi. Bir revriydi. Öyle tuvaletler gördük ki. Sinemanın içi de süslüydü. Bizim Düzce'dekine hiç benzemiyordu. Feride yeni açılan Çemberli Taş'a girdiklerini söyleyince Üftade, o bir şey mi? Ben seni yarın Beyoğlu'ndakilerden birine götüreyim. Gözlerin kamaşır. Bugün gideceklerdi. Şimdi depo bölmesinde gecenin olaylarını düşünen Ata, eve dönünce Ayşe'nin Beyoğlu hakkında neler söyleyeceğini merak etti. Artık dili açılmıştı. Hafif bir pelteklikle karışık hoş bir konuşması vardı. Evin kedisi Tekir kucağından düşmüyor, kedi de onun peşinden ayrılmıyor. Karşısına geçip bir süre sevgi dolu yüzüne bakıyor, sonra dizlerine çıkıyor yahut ayaklarına sürtünüyor, mırıldanıyordu. Ata Efendi günün uzamasına eskiden pek aldırmazdı. 2 gündür akşamı bekliyor gibi, saatini daha fazla yokluyor. Tam 6'da çekmecesini kilitledi. Tabloda veya etrafta sigara bırakıp bırakmadığını kontrol ettikten sonra depoyu özenle kapadı. Anahtarını gece bekçisine verdi. Hava serin fakat açıktı. Gene de tramvaya bindi. Eve gelince annesiyle Ayşe'nin henüz dönmediklerini haber veren kızın da kendisine bir şeyler anlatmak isteği sezmişti. Bir an önce söylemesi için Ata sordu. Ey ne var ne yok bakalım? Kahvesini pişirip getiren Feride karşısına geçip oturmuştu. İyilikler, bizimkiler gecikti. Ayşen Beyoğlu'na bayılmıştır. Süsü püsü şatafatı pek seviyor. Filmi seyrederken revü kızları çeşit çeşit elbiseler giyip dans ettikçe yerinde duramıyordu. Dans öğrenecekmiş zaten. Kim öğrenmiyor ki? Sen de oynuyorsun, onun da hakkı. Yaz gelince yüzme de öğrenecekmiş. Gayet tabii, sen yüzmüyor musun? Florya'ya gitmiyor musun? Bütün mevsimde 3 kere denize girdim. İşe gitmesen paran da olsa 33 defa girerdin. Bütün söyledikleri babasının durumuna bağlı. Hakikaten turnayı gözünden vurduysa kızı hoşuna gideni yapar. Yahut zengin bir koca bulur, keyfince yaşar. Şimdiki halde bizimle bulunduğu sürece gideceği yer bir sinemadır. Seninle ananla olmak şartıyla o da. Sertçe konuştuğunu anlayan Ata Efendi, karısı üzerinde tecrübe ettiği yöntemi kızında denemek istedi. Kış geliyor dedi, kumaşlardan birini diktirsene. Çoğa kaçmazsa parasını ben veririm. Beyazlısı sana yakışıyor. Feride'nin yüzü güldü. Ata demir kapıdaki terzi Roza'nın bunu 25 kağıda dikeceğini hesaplamıştı. Parayı bir tür örtülü ödenek olan gizlenmiş 300 liradan ayıracaktı. Ayşe'ne sarf ediliyor demekti. Taktiğinin etkisi hemen görüldü. Feride, ucuz bir karyola bulamaz mıyız? Yerde yatırıyoruz kızı. Roza'nın yanında bir karyola fabrikası gördüm. Tek kişilikleri 27 liraya satılıyor, dedi. Bunu Ayşen kendisine çıtlatmış, karyola olsa yukarıda çatı arasına taşınırmış, misafir odası da boşalırmış. Ben orasını bir süslerim ki tanıyamazsınız demiş. Duvarları kağıtlatacak, perdeler asacak bir şeyler yapacakmış. Çıngırak sesi, içeri giren Atıf Feride. Hani halk evinde İngilizce dersi vardı, geç gelecektin. Öğretmen hastalanmış, dağıldık. Ata kuşkulandı. Damat herhalde bundan sonra gezginciliği, sokakta sürtmelerini, gecikmeleri bırakacak, evcil olacak. Konferans ve yabancı dil yalanlarına başvurmaktan kurtulacak. Nerede bulur Ayşen gibisini? Sofrayı bir kuruşu, salına salına bir gidiş gelişi, evde nazlı nazlı bir dolaşışı var, değme keyfine. Bir tarafa çekil, seyret. Çıngırak tekrar cırladı. Bu defa gelenler onlar. Kızın arkasında ilk günkü kahverengi hantal manto. Ama başını örtmediği ve uzun ökçeli, yepyeni bir iskarpin giydiği için fena durmuyor. Nar çiçeği belli dar mantoyu Üftade, göze batar, peşlerine adamlar takılır, olay çıkar diye giydirmemiştir. Doğru yapmış. Yanlarında bir erkek bulunsa ziyanı yok. Beyoğlu çoktandır haşerat yatağına döndü. Anadolu'da cebine bir deste papel koyan, karı kız göreyim diye soluğu Cadde-i Kebir'de, İstiklal Caddesi, alıyor. Üftade'nin Beyoğlu'nu ilk kez göstermeye götürdüğü yanındaki taşralı kız kadar zevk içinde oluşu dikkati çekti. Tahminine bakılırsa bu memnunluk gezintiden değil, Ayşen'le iyice konuşup babası hakkında doyurucu bilgi almasından. Kim bilir neler öğrenmiştir, çocuğu ustalıkla nasıl sorguya çekmiştir. Onda bir polis ruhu, yeteneği vardır. Eski devirlerin yarı okur yazar komiserleri gibi doğuştan zabıta memuru, sorgu yargıcı yaratılmıştır. Ayşen heyecanını bir türlü bastıramıyor. Pek çok şaşkınlığa, hayranlığa düşmüş görünmeyi onuruna yakıştıramamakla beraber vitrinleri, yüksek binaları, güzel giyimli kadınları beğendiğini söylüyor. Asıl Taksim Meydanı hoşuna gitmiş, bir de kürkçü dükkanları. Çok mu pahalıdır o kürkler dayı? Cinsine göre 500 liradan tut 1000-2000 liraya kadar. Daha pahalıları da varmış. Baban gelince alıversin bir tane sana. Şimdilik biz hele karyola tedarik edelim. Çatı arasındaki odayı beğenmişsin, oraya kuralım. Atıf halk evine ait bir takım basılı kağıtları köşede doldurmakla meşgul. Damadının bu gece gelir gelmez soyunmadığı, pijamalarını giymediği Atay Efendi'nin gözünden kaçmadı. Hoş, kendisi de elbisesini çıkarmamıştı. Ev şu gidişle alafrangalaşacak galiba. Karısı yorgunluğunu ileri sürerek erken yatacağını söylüyor. Hayır, maksadı odalarına çıkarak kocasıyla konuşmaktır. Anlamayacak tarafı yok. Kendisi de merak ettiğinden yemekten sonra aşağıda eğlenmedi. Gözlüğünü, sigara kutusunu, gazetesini topladı. Eh, bana izin diyerek kalktı. Ötekiler Ayşe'nin Beyoğlu'ndan aldığı yeni iskarpinleri pahalı fakat çok zarif buluyorlar, ayakkabı hakkında konuşuyorlardı. Karısı az sonra yanına geldi. O da kapısını örttü, telaşla dedi ki, kız kundura mağazasından bir yüzük çıkarıp bozdurdu. Bavulunda para mara yoktu. Aradın mıydı? Bir aralık bakmıştım. Galiba çantanın gizli gözü var. Bunlar eni konu zengin. Kızı çatı arasında yatırmak doğru değil. Misafir odasını ne yapacağız? Zaten gelenleri aşağıya alıyoruz. Kışın sobayı da oraya kuruyoruz. Kanepe ile koltuklardan ikisini indirir, aşağıya çeki düzen veririz, olur. Ben karışmam, ne istersen yap ama sanırım böylesi uygundur. Sana bir şey söyleyeyim mi? İstanbul'da biraz kalsın, milyoner koca bulur bu Ayşen. Sokakta, sinemada, otobüste bakmayan kalmadı. Nasıl koruyacağımı bilemedim. Taksim Meydanı'ndaki heykelin önünde 45'lik kibar bir adama rastladık. Peşimiz sıra döndü dolaştı. Durakta kulağıma yaklaşıp da, hanımefendi, otomobilim şuracıkta duruyor. Sizi gideceğiniz yere götürsün demedi mi? Azarladım, arkamızdan otobüse bindi. Artık laf etmedi. Uzakça durdu ama gözleriyle yedi vallahi. Boylu boslu, dikkati çekiyor da ondan. İyi etmişim de kırmızı mantosunu giydirmemişim. Karakollara düşerdik. Ha, yarın çarşıya çıkalım teyzeciğim, Çetin'e bir hediye alalım. Oysa ki yarın pazar, dükkanlar kapalı. Sonra hatırladım, pazartesiye gideriz. Çetin lastik çizme istiyordu ama kaç liralık şey, daha pahalı bir hediye seçeriz. Ata Efendi'nin zihnini başka bir nokta kurcalıyor, sordu. Ayşen erkeklerle meşgul mü, fingirdeşiyor mu? Yok, o tarakta bezi yok, gözü hep süste, tuvalet, kürk, takı gibi şeylerde. Öbür gün Mahmut Paşa yokuşuna giderken kapalı çarşıdaki kuyumcular arasından geçireceğim. Görsün şıkır şıkır bilezikleri, pantantifleri, göğüs iğnelerini. Haspa, malın da en pahalısını seçiyor. İyisini, zarifini anlıyor doğrusu. Bavulunda altın bilezikler gözüme ilişti. Galiba kabadır diye takmıyor. Ayşe'nin karakteri yavaş yavaş belirmeye başlamıştı. Bu çözümlemeyi ata öyle bilgecesine bir inceleme şeklinde değil, çevresinde olup bitenleri anlamak, savunma tedbirleri almak, hazırlıksız yakalanmamak gibi daha çok taşralıya özgü bir içten gelişle yapmaktadır. Ormanda ayı, dağda kurt, yolda eşkıya, kasabada eşraf ve memurdan zarar göre göre kuşaklar boyunca o hayati tehlikelere farkında olmayarak alışmışlardır. Köylüde sinsi bir zeka varsayışımızda bundandır. Şu var ki ata işi sezecek kadar bilgili ve İstanbulludur. Niçin inceleyip sık dokuduğunu biliyor kendi kendine. Huyunu suyunu anlayalım ki ona göre davranışımızı tayin edelim, diyor. Çünkü 8-10 yaşındaki evlatlık yahut bodur ve hödük bir köy kızı beklerken karşılarına çıkan Ayşen, hayatlarının gidişini değiştirecek, seviyelerini yükseltecek alametler, işaretler taşımaktadır. Yeni deyimlerden birini kullanarak, incelemeye değer diye söylendi. Kızın 18 yaşına geldiği halde şuracıktaki Düzce'den İstanbul'a daha ilk kez ayak bastığına bir anlam veremedi. Meseleyi belki biliyordur, sorup öğrenmiştir fikriyle karısına açtı. Küçük yaşta anasıyla iki kere gelmiş ama hatırlamıyor. Analı ise İstanbul'a küskünmüş, uğramamaya büyük yemin etmiş. O kadının başından bir olay geçmiş olacak, bir olay üzerine Yaşar'a varmış. Görgülü, bilgili bir kadınmış sanıyorum. Böyle düşünen ata her evlilikte küfüvlük arar. Küfüv, evlenme konusunda uygunu kelimesini daima tekrarlar. Üftade dilinde küfü şekline giren bu sözde birçok bilgeler, hayaller, dengi dengine, küfü küfüne der durur. O meşhur sözün ata bakımından kendi aleyhine olduğunu aklına getirmez. Uyuyakaldılar. Ertesi sabah hava, yağmurlardan sonraki tatlı sonbahar durgunluğu içinde güneşliydi. Gözden geçirmek için çatı arasına çıkan Feride, beraber bulunduğu Ayşe'ni kışkırtmış, öne sürmüştü ki kız aşağı inince, ''Burada gezme yeri yok mu? Açık havalı bir yer, bahçe filan.'' diye sordu. Adapazarı'nda çark gazinosu vardır. Düzce'de Efteni Gölü'ne giderler, balık tutarlar. Bir susma oldu. Herkes işin içinde Feride'nin parmağı olduğunu anlamıştı. Ata Efendi ufak bir duraksamadan sonra dedi ki, ''İstanbul'da öyle yerler yüzlerce, binlerce ve lakin masraflıdır. Ay sonundayız aksi gibi. Hem önceden kararlaştırmalı, öteberi yemekler yapmalıydık.'' ''Florya'ya bir gidip döneriz, kalmayız. Ayşen plajı görür. Mevsim sonu ama ne olsa gene gelenler bulunur. Bir bilet parası. Kumkapı'ya yokuş aşağı iniveririz.'' Bunu diyen Feride'ydi. Ayşen dayısının yüzüne kabul etmesini bekleyen sevimli bir gözle bakıyor, üstünde köy tezgahlarında dokunmuş, şile bezinin incesini, eski zaman kayıkçılarının giydikleri hilaliyi andıran, araları ipek yollu kumaştan beyaz bir gecelik. Ayaklarında pomponlu kırmızı terlikler, saçlarını taramış da inmiş, çiçek gibi kızcağız. Zaten anlıyor ki gazino masrafını da Feride'ye usulcacık o verecek. ''Fena fikir değil, öğle yemeğini yer çıkarız yola. Ne dersin hanım? Yaz bitiyor artık. Atıf sen de gelirsin elbette. Bugün halk evini seriver.'' Damat azıcık nazlandı. Sahteliği iyice sezilen bir naz. Kaynatası belki ısrardan vazgeçer korkusuyla çabucak kabul etti. ''Bari gideyim de başkana haber vereyim.'' dedi. O koyu halkçıydı. Yeni düzenci de. Kötüsü Çetin'e fikirlerini aşılıyordu. Çocuk Hitler selamlarını öğrenmiş, Mussolini tavırları almıştı. Atay Efendi astıkları, distolcu zavallı Rıza'dan sonra politikacılıktan ürktüğü için o işlere karışmıyor. Rıza aç kalmış, koyunları öldüren bir hastalığa karşı kullanılan distol ilacını dağıtmaya köylere çıkmıştı. Ne olmuştu? Kimse anlamamıştı. Onu ve onun gibi Anadolu'da dolaşan arkadaşlarını halife propagandası yapıyorlar, rejimi devirecekler diye toplayıp kaş göz arası sallandırıvermişlerdi. Geçmiş zamanlarda sehpaya gönderilen üç ahbabı da vardı. Hoca Aşir Efendi'yi şapka kanununa karşı koymaktan, Bolulu Ahmet Çavuş'u Kuvayi Milliye zamanında padişahçılığından, paşanın konağına gelip gidenlerden Vahit Bey'i 31 Mart olayında başkaldıran askere kapısının önünde limonata dağıttığından dolayı ipe çekmişlerdi. Neler görmüştü, ne olaylara tanık olmuştu şu Atay Efendi. Kötü anıların üzüntüsünden kurtulmak için Ayşen'i seyrediyor, gül bahçelerinde oturuyor, fıskiyelere, mehtap vurmuş denize bakıyormuşçasına ferahladığını duyuyor. Evin havasına Yeni Postane ile Abdülhamit Türbesi arasındaki adını öğrenemediği caddeyi geçerken bir istiriyat deposundan dışarıya yayılan kolonya ve esans kokusunu hatırlatan raihalar da karışmıştı. Kızın süründüğü lavanta kesinlikle Paris malı. Kaçakçı babası huduttan getirmiştir. Feride de banıp çıkmış. Tren güneşli, sıcak, durgun havadan yararlanarak yaz mevsiminin son pazarlarından birini deniz kıyısında geçirmek isteyenlerle dolu. Bakırköy'üne kadar ayakta kaldılar. Gençler platformda duruyorlar. Ayşen iki taraflı köhne evlere hayretle bakıyor. Belli ki yoksulluğu hiç sevmiyor ve böyle bir yoldan güzel bir yere varılacağına inanmıyor. Çok sıcak. Feride ile o mantolarını kollarında taşıyorlar. Süratten oluşan rüzgar eteklerini havalandırdıkça ikide bir aşağıya çekip düzeltiyorlar. Açmasından korkuyorlar. Atay Efendi sinirlendi. Bunu bekleyenler vardı. Damadının gözleri de o tarafa kayıyordu.